A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Bir Lig Zamanı programımızda Dilem Köknar'la birlikte bugünkü konuğumuz araştırmacı, şair, yazar Sayın Erdal Sarıcam. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, son kitabınız önümde duruyor. Sultanların Gönül Sultanları. Çok güzel bir isim. Toplamda 8 kitap mı oldu?
Evet, 8 yayınlanmış biyografik kitabı var. Onların dışında şiir üzerine antolojiler ve şiir denemeleri de yer alıyor. Benim özellikle üzerinde durduğum konu biyografi. Bu son çıkan Sultanların Gönül Sultanları, Osmanlı tarihine altın mührünü vurmuş, çok önemli katkılarda bulunmuş sultanların, padişahların yetişmesinde önemli rol oynamış hocaların ve İslam alimlerinin hayat hikayeleri. Orada özellikle üslup olarak genç nesli hedef almaya çalıştık, esas almaya çalıştık. O çerçevede yayınlanmış bir kitap bu.
Osmanlı'da eğitim çok iyi değil mi maşallah? Yani Enderun'un eğitimi
Tabii
ayrı,
Osmanlı
padişahların eğitimi ayrı,
elbette.
hepsinin özel hocaları.
Elbette bu kitapta şunu da aslında biz ısrarla vurgulamak istedik. Mesela bugün tabii eğitimcilerimiz çok önemli, çok değerli, çok kaliteli ama mesela Osmanlı döneminde bir padişahı yetiştiren hocaya fen bilimleriyle ilgili soru sorduğunuz zaman alacağınız cevaptaki kaliteyle astronomi noktasında soracağınız sorular alacağınız cevapta hatta fizik, matematik ile ilgili sorular alacağınız cevapta genelde aynı oluyor. Çünkü oradaki özellikle padişahlar yetiştiren öğretmenler, hocalar her sahada oldukça yetkin ve donanımlı bir yapıya ve geleneğe sahipler. Ama bugün mesela günümüzde bir beden eğitimi öğretmenine bir fizik problemi gösterdiğiniz zaman yani bir eksik olarak algılanmasın ama maalesef sadece sahasında yetkin olduklarını ifade ederler. Ama Osmanlı dönemindeki hocalar birçok sahada çok rahatlıkla otorite kabul edilebilecek derecede bir donanıma sahipler. Bu kitapta onu aslında vurgulamak istedik biraz da.
Evet, bizim dinimiz dini ilimlerle bilimi beraber tavsiye eden, emreden bir din. Yani bilimi emrediyor
Evet.
gözlem yapmayı.
Evet.
Çünkü Allah'ın varlığının delillerine ulaşıyorsunuz siz bilimle.
Evet.
Ve o dinin çok daha iyi anlaşılmasına, Kur'an'ın mucizelerinin ortaya çıkmasına vesile oluyor.
Elbette,
O yüzden
elbette.
hakikaten Endülüs döneminde ve daha önce bilime de çok önem verilmiş.
Elbette. Yani
Herkes bilimle uğraşmış yani ben
Elbette.
bilim adamı değilim dememiş ama
Evet.
bilimle uğraşmış.
Yani bir padişahın mesela dikkatimi çeken şu olmuştu. Diyelim ki Fransızcayı hangi hocadan öğrendi diye baktığımızda işte Fatih ya da işte diğer padişahlar bir isim karşımıza çıkıyor. Akşemsin diyelim. Karşısına çıkıyor. Peki fen bilimlerini nereden öğrendi, hangi hocadan öğrendi diye baktığımızda yine aynı kişi çıkıyor. Gök bilimlerini kim öğretti diye baktığımızda yine aynı kişi çıkıyor mesela. Bu o dönemdeki hocaların hem kendileriyle ilgili bir ayrıntı, muhteşem bir detay, hem de Osmanlı'nın eğitime verdiği önemle ilgili bir olay bu.
Bilime de önem veriyormuş.
Elbette.
Çünkü mesela Ali Kuşçu ayın haritasını
Evet.
yapmış. İşte İbni Heysem optik fiziğin ilminin
Evet.
kurucularından.
Evet.
Cebir diyoruz, el cebr,
Evet.
Biruni. Yani aslında bilimin
Elbette.
kökeninde İslam alimleri.
Tabii yani
Orta
Batı
Çağ'da İbni Sina'nın 400-500 yıl
Elbette.
kitapları okutuluyor yani
Tabii
orada.
yani İbni Haldun'un mesela işte Mukaddime ya da işte İbni Sina'nın dediğiniz gibi çalışmaları Avrupa'daki, Batı'daki birçok bilim adamına ışık tutmuştur. Zaten bizim Avrupa'daki bilim adamı dediklerimizin serüveni işte 15. 16. yüzyıldan sonra daha çok işte başlar. Özellikle aydınlanma çağıyla beraber başlayan gelişmeler bunlar. Ondan öncesi tamamen doğunun, bizim İslam alimlerinin, bilim adamlarımızın
Evet.
etkisiyle ortaya çıkmış şeylerdir. Bugün belki bunu kabul etmek istemiyorlar ama bu bir hakikat. Günümüze kadar gelmiş hakikat hem de.
Bir de şimdi konuyu gene Osmanlı üzerinden biraz daha değiştirelim izninizle. Şimdi günümüzde birçok Mısır'da, Filistin'de, Afganistan'da ve Suriye'de çok birçok olaylar var. Müslümanlar şehit ediliyor ve dünyada birçok insan buna karşı sessiz kalıyor. Zamanında bu topraklarda Osmanlı döneminde bir barış hakimdi, Osmanlı hakimiyetinde ve Osmanlı 600 yıl hakimiyetini sürdürdü. Ve
Evet.
insanlar çözümün günümüzde siyasetle olacağını sanıyorlar ama aslında yanılıyorlar. İman ve birlikle aslında bu çözülebilecek.
Evet,
Bu
kesinlikle.
kitaptaki araştırmanız üzerinden bu Osmanlı dönemindeki iman kuvveti, Osmanlı dönemindeki birlik, aynı zamanda diğer eyaletlere olan güzel davranış hakkında ne anlatmak istersiniz?
Çok güzel bir soru bu. Kutluyorum. Şimdi son dönemde Türk-İslam Birliği üzerine bir çalışmam evet. var. Özellikle İslam Birliği dediğimiz bu hadise noktasında evet. bir takım çalışmalarım oluyor. Oradan alıyorum ben de o çalışmaları. Yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde işte Osmanlı 650 yıl kadar ayakta tutan, o ruhu dipdiri ayakta tutan, sımsıcak ayakta tutan şey nedir? İşte bu aslında söylediğiniz şeyler. Yani Hristiyanın, Yahudinin, Müslümanın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış olmaları hep söylenir. Peki bunları birlik ve beraberlik içerisinde tutan şey nedir? İşte bu Osmanlı'nın global hoşgörüsü, evrensel hoşgörü ve muhabbeti. Fethettiği ülkeler üzerinde yaşayan insanların inançlarına, genel kültürlerine, toplumsal yaşayışlarına müdahale etmemiş olması ve gerçek anlamda kuşatıcı bir siyasete iltifat etmiş olmasına kaynaklanıyor. Evet. Bugün belki bunun büyük bir eksikliği var. Osmanlı, Türk ve İslam birliği adına çok önemli bir mesafe kat etmişti. İşte görüyorsunuz Osmanlı dağılmasından sonra o bölgeler bir türlü ıslah olmadı. Evet. Bağımsızlığını, hatta şöyle söyleyelim, zorla bağımsız yapılan ülkeler diyelim. Çünkü birçok Arap ülkesi batılı, özellikle İngiltere'nin etkisiyle zorla bağımsız yapıldı. İşte bunun ne anlama geldiğini bugün görüyoruz. Orta Doğu'nun ve hatta dünyanın birçok ülkesinin şu an içinde bulunduğu durum Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmiş olmasına bağlı biraz da. Bütün bunlara bakacak olursak Osmanlı'nın o engin hoşgörü ve toplumsal barış noktasındaki inşası belki bugün bizim ihtiyaç duyduğumuz en fazla şey. Bugün yani bizim Türkiye öyle görünüyor ki şu an o birlik ve bütünlüğü tekrar sağlama noktasında önemli bir aktör olarak karşımıza çıkabilir.
Evet. Yani Müslüman bir entelektüel olarak tabii Türk-İslam Birliği'ne verdiğiniz ve vereceğiniz katkılar çok değerli şüphesiz. O yüzden yeni tasarladığınız İslam Birliği kitabı ile ilgili içeriğinde neler bulunacak şimdi ve ben, neler yapmamız gerekiyor bunun için?
Ben öncelikle şunu itiraf etmek istiyorum. Şöyle son dönemde baktığımız zaman Türk-İslam dünyasının birlik ve bütünlük içerisinde yaşamaları gerektiği mecburiyetini yeryüzündeki bu evrensel anlamda tüm İslam ülkelerinin ve Müslümanların bir çatı altında toplanmaları mecburiyetini yine en fazla dile getiren insan bugün Sayın Adnan Oktar. Evet. Sayın Oktar'ın bu anlamda çok ciddi çalışmaları var. Birçok insan son dönemde Sayın Oktar'ın çalışmalarıyla İslam Birliği felsefesinden, bu bir felsefedir, bundan haberdar oldu. İtiraf etmek gerekir ki bana da ilham veren kaynak bu oldu aslında. Yani şu an önümde duran kitap da yine bu anlamda bize bir katkı sundu.
Çok güzel bir kitap.
Bu seride yine Gelin Birlik Olalım adlı kitap da var galiba. Evet. Bu çalışmalar bize ilham veren çalışmalar oluyor. Ben bu anlamda Sayın Oktar'ı da takip ediyorum. A9 TV'yi de takip ediyorum ve kutlamak istiyorum. Çünkü özellikle son dönemde, belki son 1-2 ayda bu televizyon kanalı bütün Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaları mecburiyetini o kadar çok dile getirip gündeme tutuyor ki artık bugün İstanbul'da mesela Saraçhane'de veya sokaklarda gösteri yapılırken insanlar, işte sıradan insanlar, böyle vatandaşlar Türk-İslam Birliği istiyoruz diye, İslam Birliği istiyoruz diye pankart açıyorlar. Maşallah. Bu çok önemli bir mesafe ve bu mesafeyi de Sayın Oktar meydana getirdi. Bundan önce hiçbir aydın, entelektüel insan veya alim, işte hocalarımız, üstadlarımız bu konuya değinmediler yeteri kadar. Dolayısıyla onların da maalesef hüsranla söylüyorum ki bugün yaşanan birçok olayda ne yazık ki payları var diye düşünüyorum. Çünkü İslam Birliği'nin olmaması neticesinde ortaya çıkan bütün zulüm ve baskıların bir anlamda sorumlusu da bunları dile getirmeyen insanlardır. Maşallah. Bu anlayıştan yola çıkarak bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Ama gerçekten bugün birkaç gündür ben açıkçası hayattan hiç keyif almıyorum. Yani haber programlarını izliyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. Müslümanın olduğu, hatta Müslümanı bir tarafa bırakıyoruz, bırakalım. Ya mazlum bir insanın olduğu, suçsuz bir insanın olduğu, günahsız bir insanın olduğu, her yerde onlara karşı işlenen cinayetler var. Katliamlar var mesela, toplu kıyımlar var, soykırımlar var. Bugün olup olmadığı bile belli olmayan bir Ermeni soykırım meselesiyle bütün dünya üzerimize gelirken Türkiye'nin, Bakıyorsunuz bugün burnumuzun dibinde binlerce insan canlı yayınla katlediliyorlar, değil mi? Canlı yayınla yapılıyor bunlar. İzliyoruz evimizi, kumandamızı değişiyoruz. Her kanalda bu canlı olarak bir nükleer facianın içinde olduğumuzu gösteren haberlerle yüzleşiyoruz. Ama hiç kimse bununla ilgili parmağını kımıldatmıyor. Bakın parmağını diyorum. Yani yazarlar şu kalem tutan parmağını bile kımıldatmıyorlar maalesef. Veya yeteri kadar kımıldatmıyorlar. Geçen gün bana birisi bunu sormuştu. Sizin İslamcı yazarlar neredeler? Hani işte Facebook, Twitter, sosyal medya görünmüyorlar fazla diye. Ben dedim ki herhalde tatillerdedir. İşte ya da plajlardadırlar. Yani eğleniyorlardır dedim maalesef. Büyük bir acı içerisinde. Bugün buna çok ihtiyaç var. Anlamda eli kalem tutan insanların da buna eğilmeleri gerekiyor. Çünkü bu bir vebal, bu bir sorumluluk, evet. Bu bir mecburiyet. Eğer siz dünyada bütün Müslümanların paramparça olmuşluğundan dolayı büyük acıların yaşandığını görüyorsanız bir şey yapmanız gerekiyor. Farz bu. Evet. Bunu da bütün Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisine çağırmakla herhalde aşarız diye düşünüyorum.
Çok güzel söylüyorsunuz. Bu Kadir Şinas tavrınızın bütün Müslüman aydınlara, televizyonlara çıkan, yazılar yazan, konuşan bütün Müslüman aydınlara örnek olarak gösteriyorum. Çünkü son zamanlarda bu olaylar vesilesiyle birçok televizyon programı oluyor. O programlarda sizin yaptığınız gibi İslam Birliği'ni açıkça dillendirmeleri, istemeleri, insanları buna teşvik etmeleri, evet. Müslüman aydının zaten Allah'a karşı olan bir borcu.
Elbette, elbette. Bu geçen gün bir televizyon haber programında sosyal medyadan iletilen mesajları yer alıyor. O mesajları geçiyorlar. Şimdi 10 dakikada belki yüzlerce İslam Birliği'ne çağrı vurgusu içeren mesajlar yayınlanıyor bir programda. Ondan sonra tüm programlarda da oldu bu. Şimdi ben bakıyorum, şimdi stüdyoda çok değerli, son derece saygın isimler var. Bir de program yapımcısı var. Ya o kadar yoğun bir talep geliyor ki, yani şu İslam evet. Birliği meselesini Allah rızası için değinin artık. Yani 4 tane entelektüel aydın, Sayın Dilipak içlerinde belki en kıymetlisi, en beğendiğimiz yazarlarımızdan, aydınlarımızdan biri. Yani ne olur şu konuya bir değinin artık diye adeta izleyiciler yalvarıyorlar. Yani şunu bir gündeme getirin bakalım, bunun üzerinde konuşalım diye ısrarla vurguluyorlar. Mehmet Ali Bey artık o kadar yoğun bir talep oldu ki, ya artık bunu yapmam gerekiyor diye herhalde. Onu program konusu yaptı, gündeme getirdi. Çok isabetli de bir davranış olmuştu. İnsanlar bu konu üzerinde görüşlerini ortaya koydular ve tartıştılar. Bu çok önemli bir şey. Belki de Türkiye'de ilk kez böyle İslam Birliği'nin kaçınılmaz bir hal aldığı hakikati açıkça ayan beyan tartışılıyor. Bu önemli bir adımdır. Tabii burada şey var. Beni asıl ürküten bunun geç olmasından ziyade, yani böyle bir anlayışın ortaya konması noktasında geç kalındı belki biraz, ama daha ürkütücü olanı şu: bizim Müslüman insanlar, aydınlarımız bu anlamda bir güven sorunu yaşıyorlar. Yani 10 yıllarca baskı altında kalmış Müslüman insanlar, belki hani bu anlamda belki haklılar. Çünkü yıllarca, 10 yıllarca baskı, sindirme politikaları üzerinde yaşamak zorunda bırakılmış insanlar. Yani bizden ne olur? Biz bir şeyi başarabilir miyiz? Bir şeyi becerebilir miyiz? Bu yapılabilir mi? Düşüncesinin esiri oluyorlar maalesef. İşte bugünkü İslam ülkelerinin hali ortada. Ülkeleri yöneten yöneticilerin, idarecilerin tutumları ortada. Böyle bir birlik nasıl bir araya gelir, nasıl kurulur diye bir endişe içerisindeler. Oysa ki Kur'an'da çok az bir grubun çok sayıca çok fazla gruplara evet. üstün geldiğini biz öğreniyoruz. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bütün peygamberlerin yolculuğuna bir kişi olarak başladıklarını, birkaç kişiyle devam ettiklerini, işte Hazreti Şuayb'ın bir ailesi var değil mi? Bir eşi vardı, bir kardeşi vardı. Yani 3-4 kişilik bir gruptu ve 3-4 kişilik bir grup Firavun gibi bir insana, değil mi? Yani Hazreti İbrahim yalnız başına, Nemrut gibi bir insana meydana çıktı ve Allah'ın izniyle amacına ulaştı. Bugün de belki bizim bu endişeden kurtulmamız gerekiyor. Yani evet. Müslüman insanların biz çok azız veya işte devlet idarecilerinin hali ortada, bu nasıl olur gibi nefsi ve şeytani düşüncelerden uzak durup Kur'an'a tam anlamıyla bağlanıp oradaki kısalardan, örneklerden cesaret alarak bu adımı ciddi anlamda atmaları gerekiyor.
Çok güzel.
Ben biraz hızlı mı gidiyorum? Yani
yok, estağfurullah.
Bu konuda son dönemde çok çalışmalarımız oluyor ve hakikaten yıllardır özlemle beklediğimiz bir şeydi bu. Yani evet. Sürekli ezilen için Müslümanlar oluyor. Ya da sürekli niçin insanlar eziliyorlar? Çünkü evet. Osmanlı örneğini verdiniz az önce. Evet. Osmanlı dönemindeki ahlak ve siyaset anlayışı ülkedeki diğer dinlere, hatta bütün dünya dinlerine, yani semavi kaynağa dayanmayan dinler bile büyük bir özgürlük ve ferah içerisinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla İslam Birliği sadece Müslümanlar için değil, bütün dünya dinlerine mensup insanlar için bir kurtuluş vesikasıdır aslında. Tabii. Bundan dolayı üstünde çok durmamız gerekiyor, kanaatim bu.
Evet, tabii İslam'da dünyaya hakim olunca asıl İslam dünyaya hakim olacak. Yani Kur'an'daki İslam dünyaya hakim olacak. Hı hı. Şu an birçok yerde görüyoruz, İslam adına ortaya çıkıyorlar. Mesela intihar bombacıları oluyor. Maalesef. Ya da bağnaz düşünceye, Kur'an'dan uzak düşünceye sahip insanlar oluyor. Hı hı. Halbuki gerçek İslam'da sanat, modernlik, bilim ve tüm dinlere, herkese, inançsızlara karşı bile şefkat esas. Onu da tekrar kitabınız üzerinden, Osmanlı dönemindeki sanattan bahsederek nasıl anlatmak istersiniz? Çünkü sanat yoğundu Osmanlı'da. Hı-hı. Görüyoruz, muhteşem yapılar yapmışlar Osmanlı dönemindeki evet. ilahiler, müzikler. Şimdi, tamamen bağnazdan uzak bir düşünceydi.
Doğru. Şimdi çok bilinen somut bir örneği vererek başlayayım. Edebiyat dünyasının, şöyle biraz daha genişleteyim, sanat dünyasının en hassas, en ince çizgisi edebiyattır. Edebiyat içerisinde de şiirdir. Hı hı, evet. Yani şiir çok derin bir ruh yolculuğu gerektirir. Şiir bu anlamda diğerlerinden ayrılan önemli bir sanat dalıdır. Osmanlı'ya bakıyoruz, neredeyse bütün padişahlar şair. Evet. Yani divanı olan padişahlarımız var. Mesela Fatih'in hep İstanbul'a gündeme gelen, İstanbul Fatihi Sultan Mehmet müthiş bir şairdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerini gözyaşları içerisinde okursunuz. Şeyh Edebali'nin evlatlarına, damatlarına, Orhan ve Osman Beylere yazdığı o mesajları, notları, diyelim ki günümüze çok az ulaştı. Büyük bir duygu yoğunluğuyla okursunuz. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sanata, edebiyata verdiği değer, kültüre verdiği değer bir defa baştan başlamış. Hı hı. Dolayısıyla bizim devlet başkanının kişisel kabiliyetlerine bakarak onların sanata ne şekilde yaklaştığını tespit etmemiz çok kolay olacaktır. Şimdi bakıyorsunuz edebiyatta çok önemli noktalara gelmiş Osmanlı. Efendim kasidede yani dünya rekorları kılmış bir yapıya sahip. İşte mimari özelliklerine bakıyorsunuz, bugün İstanbul'a bakıyorsunuz. Bütün camiler Avrupa'dan gelen mimarların, evet. efendim bu dekorasyonla ilgili artık otorite kabul eden insanların dakikalarca hayranlıkla izlediği bir gerçekliğe sahip. Bir rüya gibi gerçeklik bu. Yani bir rüya ancak bu kadar gerçek olabilir ve bir gerçek ancak böyle bir rüyaya sığabilir. Bu rüya işte Osmanlı'nın sanata bakış açısını ortaya koyan çok önemli bir değerdir. Şimdi bu bağnazlık kelimesine değindiniz. İzin verirseniz ben bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bugün bana en çok gelen sorulardan biri şu oluyor. Sosyal medyadan takip ettiğimiz konular var. Bununla ilgili çok soru alıyoruz biz. İşte İslam Birliği deniliyor da bunun önündeki engeller ne? Yani bu olmadığına göre, bu gerçekleşmediğine göre demek ki ortada bir takım engeller var. Engel olmadığı için bu gerçekleşmiyor. İnsanlar bu engelleri tespit edemediği için zaten bu birliği sağlamak için bir adım atmıyorlar. Ben şimdi İslam Birliği'nin şu ana kadar sağlanamamış olmasının önünde iç ve dış engeller olmak üzere iki gruba ayırarak tespitte bulunuyorum. Bu iç engeller bir bağnazlık, siz oraya değindiniz, oradan devam ediyorum. İki taassup. Şimdi sözlüğe baktığımız zaman bağnaz düşünce ile taassup düşünce eş anlamlı gibi görünüyor. Aynı şeymiş gibi algılanıyor. Oysa ki ben bunları ayırıyorum. Kendi yaptığım incelemelerle vardığım sonuç bu. İslam Birliği'nin önündeki en büyük iki engel dolayısıyla bağnaz düşünce ve taassup. Şimdi bağnaz düşünce insanın körü körüne hiçbir esneklik payı bırakmadan sahip olduğu ve harekete geçirmek istediği düşüncedir. Harekete geçirmiş olduğu düşüncedir bağnaz düşünce. Taassup ise bunun teorik halidir. Mesela bugün Yemen'de aklıma niye Yemen geldiyse, Yemen'de, Afganistan'da kadının tamamen siyah çarşaflı bir şekilde gezmesi İslam'a mal edilerek normalleşmiştir. Mesela Yemen'de normal başörtülü türbanlı kadın göremezsiniz. Çok azdır. Başı açık kadın zinhar göremezsiniz. Yani ya bir ya iki tanedir. Bunlara zaten sürekli ölüm tehdidi alıyorlardır. Yemen'in bütün kadınların çarşaflı olması şeklindeki hükmü İslam'a dayandırılıyor ve bütün kadınları diretiliyor. Bütün kadınlar buna uymak zorunda kalıyor. Şimdi bu bağnazlık oluyor işte. Yani Kur'an neresinde var bu? Tabii. Ya da işte bugün tıraş olmuş benim gibi Müslüman erkeklerin küfür içerisinde olduklarını söyleyen, hı hı, Afganistan'da, Pakistan'da binlerce müride sahip gruplar var. Evet. Kadının iş hayatına girmesini çok korkunç, ağzıma almayacağım burada, korkunç kelimelerle niteleyen İslami gruplar var. Türkiye'de bile bunun sayısı çok az değil. Şimdi bunlar bağnaz düşünceler. Yani ben sakal bırakmadığım için kafir oluyorum. Yani bunu nereye koyacaksınız? İslam'ın bunu neresine koyacaksınız? Bunu koyamazsınız. Bu bağnaz bir düşüncedir. Geçen akşam bir televizyon programında bir hoca efendi namaz kılarken ayakta durma sırasında ellerin bağlanması hadisesini 20 dakika anlattı. Yani şöyle anlatıyor. İki parmak bileğin altından tutulur. Mümkün olduğunca birleştirilmeye çalışılır. Üç parmak bilek üzerine getirilir. İşte hafif kalbe doğru hafif bir sağ yaptırılır falan. Yani 20 dakika kadar şu hareketi anlatıyor. Ya ben Rabbimin karşısında şöyle duracağım işte. Bunu 20 dakika anlatıyorlar. Yani bu kadar olayı kategorize ediyorlar. Ben ondan sonra bıraktım programı seyretmek. İşte bunlar hep bağnaz düşünceden ileri geliyor. Bunlar İslam'ı yaşanılır olmaktan çıkartan, evet, anlayış. Siz bu şekilde kategorize ederseniz, nitelerseniz insanların İslam'ı yaşamalarını nasıl beklersiniz ki? Tabii. Yani şimdi yaptığı iş gereği sakal bırakamayan bir insana siz nasıl küfür itham edersiniz? Hı. Bir başka İslam birliğinin önündeki engel de taassup. Bu da düşüncenin, yani çok katı bir şekilde savunulan, sahip olan düşüncenin teoride bulunan hali. Mesela mezhep taassubu gibi. Bugün İslam adında İslam olan bir ülkenin, işte Sünni olmayan bir İslam ülkesinin Sünni Müslümanlara bakış açısı maalesef ortada. Bugün İslam ülkesi olarak bildiğimiz bir İslam ülkesinin en yakın müttefiği Çin ve Rusya. İki komünist devlet. En büyük rakibiniz, düşmanınız kim? Türkiye, Sünnisiniz diye. Yani buradaki mezhepsel taassuptan dolayı insanların, Müslümanların bir araya gelmesi üzerine çok önemli durulması gereken bir konudur. Evet. Bunlar İslam birliğinin önündeki en önemli engeller. Buna nasıl aşılır? İşte böyle aşılır. Böyle konuşmasını bilen insanlar buna dair konuşacaklar. Evet. Yazmasını bilenler yazacaklar. Anlatmasını bilenler bunları anlatacaklar. Ve bu bağnaz, bu taassup düşünceyi ortadan kaldırarak İslam birliğinin oluşmasına katkıda bulunacaklar.
Evet. İnşallah.
Bir de az önce çok önemli bir şeyden bahsettiniz. İnsanların Allah'ın rahmetinden umut kesiyor olmaları. İslam birliği nasıl olacak? İşte önümüzde birçok ülkeler var. Amerika istemez ya da diğer ülkeler istemez gibi düşüncelerde bulunuyorlar. Ama Allah Kur'an'da bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden kafirlerden başkası umut kesmez diyor. Başka bir ayette ise Allah bildiriyor, eğer birlik olmazsanız inkar edenler birbirlerinin velileridir diyor. Ama siz birlik olmazsanız bozgunculuk olur yeryüzünde diyor. Şu an Müslümanlar da bunu düşünmeden direkt olmaz diyorlar. Halbuki tüm bu olayların sebebi Müslümanların birlik olmaması. Birlik olmayı istemeyen, evet, Müslümanlar. Bu konuda nasıl düşünceleriniz?
Şimdi efendim o söylediğiniz ayetler çok önemli. Burada bence en fazla bize ışık tutan ayet meali şu. Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak dahi hareket etmez. Değil mi? Bu çok açık bir ayet. Demek ki Kur'an'ın tamamında ifade edilmek istenen hüküm aslında bu. Dünyada ve bütün evrende hareket eden, cereyan eden bütün olaylar, işte bu katliamlar, soykırımlar filan neyse, tamamı demek ki Allah'ın bilgisi ve iradesi içinde hareket ediyor. Evet. Allah başka bir ayette de bakın ne kadar muhteşem ayetler bunlar. Zincirleme ayetler. Başka bir ayette de diyor ki Rabbimiz duanız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu? diyor. Ve bu anlamda o kadar çok hadis var ki. Demek ki Allah bizden şunu bekliyor. Bir, kendisine çok dua etmemizi, bütün arzu ve isteklerimizi duayla kendisine ulaştırmamızı. İki, her olayın kendisi tarafından bilindiğinin bilinmesi. Bunların etrafında Kur'an'da o kadar çok kıssa ve ayet var ki, sayısal olarak çok az olan, çok zayıf olan, çok güçsüz olan insanların çok korkunç kalabalıklara karşı galip geldiklerine dair. Bunlar aslında Müslümanları motive etmek adına çok önemli ayrıntılar. Belki bizler en çok bunlar üzerine durmalıyız. Yani Müslümanların, affedersiniz, bizden adam olmaz anlayıştaki inançlarını kırmamız, yıkmamız gerekiyor. Kimin gibi? Hazreti İbrahim'in putları kırdığı gibi. Yani o kadar çok ayet var ki, o kadar çok kıssa var ki. İşte Hazreti Musa'nın kıssasını herkes biliyor. Yani hani bir anlamda konuşmayı bile tam ortaya koyamama endişesinden dolayı, işte kardeşim Harun da benimle beraber. Belki olur da konuşamazsam, tutukluk olursa beni desteklesin şeklinde ayet ortaya koyarak bizlere en kötü şartlarda bile ettiğimiz dualar karşılığında Allah'ın hükmüyle bir olayın, bir hareketin gerçekleşeceğini gösteriyor. Burada belki biraz bizde iman eksikliği var maalesef. Yani Kur'an'a tam olarak bağlı olma sorunu var. Yani çok az olan insanların birçok yoğun gruba karşı başarıyla mücadele etmiş ve kazanmış olmalarına dair kıssalar varken bizi hala biz ne yapabiliriz ki, biz bunları becerebilir miyiz ki, biz bu İslam birini ortaya koyabilir miyiz ki korkusunu yaşıyoruz. Burada bence gerçekten iman anlamında bir zayıflık söz konusu diyebiliriz. Bunlar da yine bu şekilde eğitimlerle aşılacak şeyler diye düşünüyorum.
Buna peki önayak olmak lazım, örnek olmak lazım dediniz ya, geçen Sayın Başbakan'ın sözü aklıma geldi. Bir Musa çıkar.
Evet, çok harika, dedi. Muhteşem bir saptamaydı.
Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü bir kişi olması gerektiği buna önayak olan ve bu kişinin de bir siyasi parti görüşüne sahip olması mümkün değil bütün herkesi kapsayabilmesi açısından. Bir dini, bir meşrebe, bir mezhebe ait sahip olan birisi olamaz. Yani birisinin olması gerektiği anlıyorum ben.
Şimdi evet, işaret ettiğiniz noktayı anlıyorum. Önce şunu söyleyeyim. Bir çiçekle bahar olmaz derler. Ama her bahar da bir çiçekle başlar. Evet. Yani başlayan bir çiçek size bahar getirir. Birçok çiçeğin meydana gelmesini sağlar. Şimdi burada tüm Müslümanlar üzerinde, hatta insanlar üzerinde kuşatıcı olabilecek bir karakterden söz ediyorsunuz. Doğru. Şimdi az önce sözünü ettiğim gruplara, o bağnaz düşünceye sahip gruplara liderlik eden insanların bu tip bir evrensel İslam birliği çağrısına kaç kişi cevap verebilir? Yani beni küfürle itham eden bir insanın hadi gelin İslam birliğini kuralım, kardeş olalım demesi beni ne kadar etkiler ki? Etkilemez. Zaten böyle bir çağrı yapmazlar. Dolayısıyla bu tip taassup ve bağına düşünceden çok uzak olan, toplumun her kesimdeki insana hitap eden, bugün A9 televizyonunun videoları değil mi? On binlerce takipçiye hitap ediyor. YouTube'da falan bakıyorum ben. Yüz binlerce insan takip ediyor. Bazıları eleştiriyorlar. Yani ama bu toplumda sadece biz yokuz ki. Bu toplumda birçok düşünceye sahip insan var. Birçok hayat tarzını benimsemiş insan var. Şimdi onların tamamına hitap etmek lazım. Eğer siz bir birlikten ve bütünlükten bahsediyorsanız tamamını kuşatacak bir niteliğe sahip karakterden bahsetmek lazım. Bunu aramak lazım şimdi. Yani çevremize baktığımızda bu tip özelliklere kimler sahip? Bu vasıflar kimde veya kimlerde var? Bunları insanlar araştıracaklar, bakacaklar. Çoğu zaman bakmalarına da gerek kalmayacak. Zaten kendileri ortaya çıkıyorlar. Bu tip insanların söylemlerine, davetlerine ve çağrılarına kulak vererek bir çizgi tutturmak gerekiyor.
Evet, çok güzel ifade ettiniz. Bu tavrınız bütün Müslümanlara da örnek olsun. Yani herkesi kuşatıcı, diğer meşreplere, diğer Müslüman camialara şefkatle, sevgiyle, yani elbette farklılıklar, nüanslar elbet olacaktır. Ama biz hepsine önce Allah'a inandıkları, dine inandıkları, değil mi? Ahirete inandıkları, bir olduğumuz, aynı peygambere tabiiz, her şeyimiz bir olan diğer Müslüman kardeşlerimize karşı kusur gözüyle bakmadan bu devirde, evet, ahir zamanda birliği temin etmek için sevgiyle, muhabbetle ilişkileri arttırarak onların toplantılara giderek, hı hı, kendi yayın organlarında onlardan bahsederek, örnek göstererek, yani o birliği, sıcaklığı sağlayıcı aktiviteler yapmak
lazım. O tip, o yönde söylemler geliştirmek lazım. Bugün zaten en büyük sorun da bu. Yıllardan beri, özellikle 90'larda çok yapıldı bu. Tüm toplumu kuşatacak söylemler geliştirme noktasında bir figür, bir karakter üretemedi Müslümanlar. Mesela Afganistan'daki bazı toplumların fotoğrafını karşıma çıkarttılar oluyor. Yani bu mu İslam? Bakıyorsunuz, yani tuhaf görüntüler. Yani şimdi biz o fotoğraf, o görüntülerle ya kimi davet edeceğiz ki? Şimdi elinde bıçakla böyle büyük, Yemen'de mesela az önce söylemiştim, bütün erkekler şeyle dolaşırlar. Bir kuşakları vardır. Büyük hançerle dolaşırlar. Bu gelenekmiş. Yani o toplumun böyle bir geleneği varmış. Onu çok da keskin, güzel bilerler. Ve onunla dolaşırlar mesela. Şimdi öyle sokakta dolaşan insanlar var. Yani belinde böyle 40 santimlik bir hançerle gezen Müslüman karakterler var. Evet. Şimdi nasıl selam vereceksiniz ona siz? Şimdi hani yanlış bir şey söylersem, eyvah, hançer var elinde adamın. Şimdi bununla sevgi, muhabbet noktasında bir kuşatıcı diksiyon ortaya koymak mümkün olmaz. Dolayısıyla tüm evrensel de, toplumsal ve evrensel değerler çerçevesinde söylemler geliştirip hem konuşmamızı, hem ortaya koyacağımız aktiviteleri, hayat tarzımızı bu anda kuşatıcı olacak nitelikte düzenlememiz gerekiyor. Düzenlemek lazım. Toplumsal bir barış, bir muhabbet, bir sevgi, dostluk böyle kurulacaktır.
Bakın, siz şimdi samimi bir Müslümansınız. Yani vicdanen, aklen, Kur'anen olması gerekenleri gayet açıklıkla, samimiyetle, temiz bir kalple söylüyorsunuz. Bu bir Müslüman için zor bir şey değil. Yani samimi bir Müslüman için zor bir şey değil. Yani gereklilik ortada. Zaten Allah'ın farz kıldığı bir şey. Bu devirde vicdanlı bir Müslümanın, bir insanın birleşelim, zulüm ortadan kalksın dememesi için bir sebep olabilir mi? Buna birisi vesile olsun, kim olursa olsun.
Evet.
Ama güzelliğe vesile olsun, değil mi? İslam'ın güzel ahlakına vesile olsun, zulmün barışı ortadan kalsın demesi gerekmez mi? Zaten
böyle demesi gerekir. Ya şimdi acı olan şu, hemen yanı başımızda, Orta Doğu'da çok korkunç katliamlar yaşanıyor. Ya, öldürülen bebeklerin resimlerini görmekten uyuyamıyoruz artık. Evet. Yani kanalları değiştiriyoruz artık. Şimdi o kadar büyük acılar yaşanıyor ve biz bunları görüyoruz. Ya, hala bir hareket olmuyor. Yani bu İslam birliği anlayışı birine veya birilerine mal edilerek hemen şuculuk buculuk noktasına kaydırılıyor. Ya şuculuk buculuk değil işte. Yani bir tanesi çıkıyor veya birileri, birkaç kişi neyse çıkıyor. Diyor ki bak, durum bu. Hadi gelin birleşelim, bir İslam birliği etrafında bir araya gelelim. Hemen işte bu anlayışı kim ortaya koyuyor? İşte şu falanca kişi ortaya koydu. O zaman dur bakalım, bizden biri değilmiş. Bizim cemaatten biri olsaydı falan, bizden, hemen cemaatçilik, bakın taassup budur da aynı zamanda. Hemen bu ipe dolanmaya başlıyor insanlar. Bu ipe dolanınca kör düğüm oluyorlar ve bir çıkmaza giriyorlar. Bugün mesela işte Arap Birliği var, İslam İşbirliği Teşkilatı var. 56 tane ülke mesela bu teşkilata mensup. Bakıyorsunuz ses çıkmıyor. Yani bir kınamanın sesini işitemiyoruz, zorlanıyoruz. Veya günlerden sonra böyle cılız sesler ortaya çıkıyor. Demek ki gerçek anlamda bilinç, bu İslam birliği arzusu olmayınca bir araya gelseniz bile bir sonuç elde edemiyorsunuz. Yani bakın, böyle 50-60 tane ülkenin, değil mi, mensubu bir araya geliyor ama hiçbir etkisi yok. Demek ki ortada bir samimiyet eksikliği var. Dolayısıyla böyle bir bilinç, böyle bir anlayış ortaya koymak lazım. Yani kuru kuruya bir birlikten ziyade bu düşünceyi özümsemiş, tüm ruhuna sindirmiş, üstüne sinmiş bir koku gibi ve bu anlayışla ortaya çıkan insanlara ihtiyaç var. Bu olmadığı zaman eksik oluyor maalesef.
Evet, tabii. Bir de İslam Birliği kurulduğunda bir lideri olacak bunun. Çünkü bir lideri olmayan bir birlik, birlik değildir.
Elbette.
Teknik olarak da, mantıken de. Çünkü aralarda diğer ayrılıklar çıkmaya başlar. Birlik olduk dense bile illaki ayrılıklar tekrar meydana gelir. Bu birliğin başında Altuğ Bey az önce biraz değindi. Hem bir şahıs olacak, hem de bir ülke olacak. Bu ülke, evet, için diğer ülkeler, bakıyoruz diğer ülkelerin devlet adamları Türkiye'ye örnek aldıklarını söylüyorlar. Pakistan olsa, Pakistan mesela veya Belçika'dan kişiler bile, Avrupa'dan kişiler bile bu birliği başında Türkiye'nin olacağını belirtiyorlar. Evet. Bu şekilde istiyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Kuşatıcı olmak gerekiyor. Bugün dediğiniz gibi Türkiye'den başka İslam aleminde liderlik yapabilecek, bu misyonu taşıyabilecek, bu sorumluluk hareket edecek başka bir ülke göremiyoruz.
Evet.
Yani Arap ülkelerinin, işte Suudi Arabistan'ın, Katar'ın durumu ortada. Devlet başkanları savunmasız, katledilen, cinayete muhatap edilen insanları terörist olmakla suçluyorlar. Yani daha geçen gün Maliki, Türkiye terörist yetiştirip bizim ülkemize gönderiyor ve kaos çıkartıyor demek cüretinde bulundu. Ya, Arap ülkelerinin halkı değil belki birçoğu ama liderlerin durumu ortada. Şimdi sadece böyle düz bir mantıkla baktığımız zaman bile birçok ülkenin, özellikle Arap ülkelerinin böyle bir misyonu göğüsleyebilecekleri donanımda olmadığını görüyoruz. Hem doğuyla hem batıyla en iyi şekilde, en sağlam şekilde bu anlayışla iletişim kuran, ilişki kuran tek ülkenin de Türkiye olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Dolayısıyla şimdi Suudi Arabistan mesela batıyla ilişkileri çok iyi ama kendi ırkından insanlara karşı izlediği politika ortada. Hı. Kuşatıcı olamıyor ama Türkiye bu anlamda doğu batı arasında önemli bir köprü. Şöyle baktığımız zaman da zaten Türkiye'den başka bir lider ülke yok gibi diyebiliriz.
Evet.
Yani Türkiye zaten tarihi misyonuyla birlikte Cenab-ı Allah'ın onu istihdam ettiği bir millet. Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Üstelik ayetten tefsir yaparak söylüyor. Bir topluluktan bahsediyor. Ben onun Türk milleti olduğunu gördüm diyor. Yani dünyada ilahi kelimetullah'ın öncülüğünü yapan ve hizmetkarlığını yapan milletin Türk milleti olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Türkleri övüyor. Türklerden çıkacağını söylüyor manevi liderin de. Dolayısıyla Türkiye hakikaten Dilem Hanım'ın da dediği gibi diğer Müslüman ülkelerden de lider olarak görülen ama bu liderliği hakimlik olarak değil, hadimlik olarak Yavuz Sultan'ın deyimiyle yani hizmetkar olma, yani adalet için hizmetkar olma, barış için hizmetkar olma, kime hizmet? Allah'a hizmet. Dolayısıyla halka da hizmet, güvenlik, barış, huzur getiren bir hizmet.
Bunu şuradan da anlayabiliriz Altuğ Bey. Mesela bizim devlet idarecilerimiz bunları çok yüksek sesle söylüyorlar. Sayın Davutoğlu adeta uyumadan işte bizim sınır komşularımızla ilgili mesai yapıyor. Başbakanımız zaten çabası, gayreti işte ortada. Yöneticilerimiz böyle. Hepsinden Allah razı olsun ama halk da böyle. Şimdi mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakıyorsunuz. Tamam devlet idarecileri darbecilerden yana mesela ama halkı da buna göre hareket ediyor. Mesela halkta da bir tepki yok. Ciddi bir tepki yok. Ama Türkiye'de bakın günlerdir İstanbul'da gece gündüz eylemler oluyor. Yani halka ne oluyor? Yani devlet başkanını bırakın bir tarafa. Bakın halk bile Arap ülkelerindeki bu baskıya, zulme, o İslam ülkelerindeki baskıya, sindirmeye, zulme karşı müthiş bir şekilde ayaklanmış durumdalar. Yani İstanbul'da günlerdir eylem yapılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar eylem yapıyorlar. Bizim sıradan insan dediğimiz insanlar bile biz artık İstanbul'u istiyoruz diye afiş kaldırıyor, asıyorlar, pankartlar asıyorlar. Burada Türkiye'nin lider bir konumda olduğu hakikatini halka bakarak da rahatlıkla ifade edebiliriz. Birçok Arap ülkesinde, birçok İslam ülkesinde devlet başkanları belki tutarsız ama halkın büyük bölümü de bakın tepkisiz kalıyor. Yani korkma sindirmeden başka daha özgürlükçü olan ülkelerde de mesela maalesef böyle bir kanaat ortaya çıkmış durumda. Ama Türkiye devletiyle ve milletiyle hakikaten çok farklı bir anlayışa sahip. Dolayısıyla liderlik anlamında rol alacak bir karakter olarak öne çıkıyor diyebiliriz.
Evet. Bizim ülkemizin Müslümanlığı Kur'an'a uygun bir Müslümanlık ve hakikaten verdiği özgürlük, demokrasi anlayışı da zaten Allah'ın bize verdiği ve Kur'an'da emrettiği özgürlük anlayışı. Şeytanları Allah'a sınırıp dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimize hitaben sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ayette sen onların üzerine zorlayıcı ve baskıcı değilsin. Sen sadece teklif edicisin, tebliğ edicisin diyor. Dolayısıyla Allah'ın bize emrettiği insanlara karşı zaten özgür davranmak. Yani gerçek demokrasinin, gerçek laikliğin kökeni burada. Sayın Başbakanımız da ondan bahsediyordu dediğiniz gibi esasında.
Tabii.
Yani insanlara ne fiziki olarak ne psikolojik olarak baskı kurmak haramdır.
Evet. Bir yerden patlıyor zaten artık.
Özgür iradelerine bırakacaksınız.
Bırakmak lazım.
Ve Türkiye bu anlamda hakikaten Osmanlı'dan beri gelmişten bu geçmiş zamanımızda Kur'an ahlakından gelen bu anlayışı iyi yaşattığı için ve halihazırda da o Müslümanlık örneği inşallah İslam dünyasında da örnek olacağı için dediğiniz evet. gibi size katılarak söylüyorum. Hı hı. İnşallah Türkiye doğal lideridir. Allah'ın görevlendirdiği evet. bir millettir. Evet. İnşallah buradan çıkacak.
Buradan çıkacak zaten tarihe baktığımız zaman yakın tarihe Osmanlı'nın parçalanmasının hemen sonra Irak'ı ele alalım. İngiltere Irak'ı zorla bağımsızlaştırdığı zaman yani Osmanlı'dan kopardığı zaman Irak'ın başına hatta Irak'ta bile yaşamayan ama Arap milliyetçiliği, Arap ırkçılığı anlamında önemli çalışmalar içerisinde olan bir kimseyi getirdi ve koydu. Yani Arap milliyetçiliğini, Arap ırkçılığını öne sürerek onu İslam'dan soyutlayıp dolayısıyla Osmanlı'dan, Türklerden soyutlayıp ayrı bir merkez haline getirmek için işte Bağız Partisi falan bunlardan kaynaklanıyor. Tabii. Ortaya çıkardılar. Dolayısıyla Türkiye'den koparmak istemelerinin ve bu yönde büyük mesai harcamaların sebebi zaten bu. Yani onlar, yani Avrupalılar, Batılılar, Türkiye'nin yere düşürülmek istenen ama buna direnen İslam sancağını büyük bir hızla ve güçle tekrar yukarı kaldıracağından, göklere çekeceğinden endişe ettiklerinden dolayı bunların aralarına fitne sokmak için işte Arap ırkçılarını devlet başkanı yaptılar. Veya Arap ırkçılığına dair önemli kitap çalışmalarına, felsefeye emek vermiş insanları getirip toplumun önemli yerlerini koydular. Bunun amacı öngördükleri Türkiye'nin, Türk halkının, Anadolu halkının diyeyim daha da kuşatıcı olalım, Anadolu insanının buna bayraktarlık yapma eğilimde olduklarıdır. Bizim Türkiye'de, Türk insanında böyle bir eğilim doğal olarak var zaten.
Zaten doğrusu doğal olanı ve Allah'ın Kur'an'da bize emrettiği ve fıtraten olanı da birlik, beraberliktir. Evet. Dediğiniz gibi siyasi zorlamalarla suni olarak ayrıştırma yapılıyor. Bu belki 100 sene sürüyor. Bunun içinde evet. acılar çekiliyor. Ama fıtratı ve doğal olanı birliktelik olduğu için evet. Allah'ın bizim fıtratımızda yarattığı ve bize de emrettiği yine tekrardan o birliktelik evet. doğal haline geri geliyor. Ama o süreç tabii yaşadığımız süreçler biraz dediğiniz gibi zorlu oluyor. Ama imtihan oluyoruz. Buna karşı mesela sizin burada gösterdiğiniz bu güzel tavır Allah katında makbul, insanların gözünde takdire şayan olan yaptığımız programla da buna insanların şahit olduğu, değil mi? Herkes 10, 20, 30 yıl bütün her şeyi artık belgeli, arşivli. Allah'ın evet. hafız ismi var. Ahirette de evet. Allah bize gösterecek. Kim ne yaptı, kim ne dedi. Buna engel olmaya çalışanlar, bundan bahsetmemeye çalışanlar, örtbas etmeye çalışanlar, teşvik edip gayret etmeye çalışanlar, bunların hepsi tarihte de yerini evet. alacaklar. Bizim için Allah katında olanı mühim tabii. Evet. Ama insanlara ben bunu örnek olması açısından, yani teşvik amacıyla söylüyorum. Yani bu sizin yaptığınız Müslümanlara örnek bir davranıştır. Teşvik açısından söylüyorum. Diğer Müslüman aydınların da, bütün vatandaşların, bütün Müslümanların, herkesin evet. de dediğiniz gibi taleplerde bulunması, pankart açması, dergisinde yazması, televizyonunda söylemesi, hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan. Ya, Allah'tan korkacağız biz, başka bir şeyden korkmayacağız. Yani bizim kalbimizi attıran Allah. Evet. Hayatı veren, ahireti verecek olan, sonsuz yaşatacak olan Allah. Evet. Allah'ın güç ve kudretinden emin olarak bir Müslüman.
Elbette.
Her şeyi Allah'ın yapacağını bilir. Sizin başta da söylediğiniz ayetlerle birlikte söylediğiniz gibi. Bütün güç ve kudret Allah'a aittir. Yani yeryüzündeki büyük güçlerin işte silaha sahip, iktidara sahip güçlerin engeli veyahut teşviki, bunların oyunları onlar değil. Bütün kudret Allah'a ait. Evet. Dolayısıyla biz burada duamızı yapıyoruz inşallah. Evet. Fiili duamızı da yapıyoruz. Hı-hı. Yaratacak olan, yapacak olan Allah'tır. Allah için her şey evet. çok kolay.
Yani şimdi şu gök, çevirip başınızı bir göğe bakmaz mısınız? Sürekli gökyüzüne karşı bir işaret evet. vardır. Necm suresi, Kamer, Mülk. Gökyüzünü çok severim ben. Hı-hı. Onunla ilgili çok güzel belgeseller var. Bunları çok takip ediyorum. O kadar büyük bir alem, sınırsız bir alem ki, o kadar muhteşem bir dengeli dizayn edilmiş ki, yani dünyanın kendi etrafında işte 1600 kilometre hızla dönmesi ve aynı zamanda 100 bin, 105 bin kilometre hızla da güneş etrafında dönmesi, şu dengeye bakar mısınız? Sadece dünya ve güneş bu. evrende sınırsız, sayısız galaksiler var. Nebulalar filan. Hepsi o kadar ince bir denge üzerine kurulmuş ki bunları öğrenince sizin aklınız, hayaliniz duruyor. Yani akıl hayal etmekten bile geri kalıyor. Hayal bile demiyorsunuz. Şimdi böyle müthiş bir dengeyi kuran bir Allah, uzayda neredeyse yok kadar küçük bir dünya üzerinde. Evet. Yani insaf etmek lazım. Allah'ın gücünü denemenin bir mantığı olabilir mi yani? Allah'ın için buna müdahale etmiyor. Demek kadar korkunç bir üslup olabilir mi? Bunu işte bugün bizim Müslümanlar bile yapıyorlar. Özellikle temel güç Allah'ın elindedir ve her şey Allah'ın dilemesiyle olmaktadır zaten. Dolayısıyla bu tip yanılgılara düşmek yerine bu yanılgılara harcanan zaman kadar dua etmek muhakkak hepimiz için, herkes için çok daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.
Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi aklına geldi bu söylediğinizde. 70 bin sarıklı deccele tabi olur diyor ahir zamanda. Yani bu nefsi ve şeytani ve olumsuz düşünceleri ifade eden, hani İslam Birliği daha o dönem uzakta, şimdi gerek yok, zaten yapamayız, güçsüzüz gibi hep böyle şeytanın fısıldadığı, olumsuz, Müslümanları olumsuz etkileyecek, güçten kıracak, amelini engelleyecek sözlerde, davranışlarda bulunacak Müslüman görünümünde insanlar olacağını söylüyor Peygamber.
Evet, işte bugün zaten herhalde görüyoruz bunları yani. İşte kurtuluşun veya Müslümanların lideri olacak bir kimsenin, bir otoritenin geleceğini ümit bile etmiyorlar. Hani ümit edin mesela, ümit bile etmiyorlar. Bu niyetle ortaya çıkan insanlara karşı hemen cephe alıyoruz ve hangi cemaat, nereden, hangi cemaat, hangi mezhepten diye bir takım endişelere kapılıyoruz. İşte bunları aşmak lazım. Bunları aşmak için sizin televizyonunuza, işte bu kitaplara çok ihtiyaç var. İnsanların aydınlanmaları gerekiyor. Yani Allah'ın umudundan, vaadinden kendimizi zorla ayrı tutmamamız gerekiyor. Bunun gibi kolay anlaşılması gereken bir ayet de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayındır. Şimdi bu ayeti anlamak için sizin müfessir olmanız gerekmez. Bir din bilgini olmanız, bir alim olmanız gerekmez. Müslüman olmanız ve buna iman etmiş olmanız yeterli. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Son derece önemli, bağlayıcı ve kuşatıcı bir ayettir. Ve diğer çok öncelenmesi gereken ayetler gibi yalın bir dille ifade edilmiştir.
Üzerimize farz olan
emir.
Bir emir. Birlik. Allah'ın
izniyle. Kesin farz.
Evet.
Kesin emir.
Çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Güzel görüşlerinizi de paylaştığınız için, birliğe verdiğiniz katkı için. İnşallah kitabınız da hayırlı olsun.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Evet.
Programımızın sonuna geldik. Birlik Zamanı programımızın. Erdal Sarıçam'la beraberdik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki programda görüşmek üzere.